Ayrım 16, sayfa 231. Lanetlenmiş miras. Tarih belki artık hiçbir yerde ama geçmiş her yerde. Pierre Nora. Biliyorsunuz, size 12 Eylül'ün canlı tanığı olarak yaşadıklarımı anlatmak için başlamıştım. Resmi tarih konumuz dışı. Ancak cuntacılar geriye nasıl bir yapı bıraktı, kısaca dilimin döndüğünce bundan da söz etmeliyim. Bu topraklar Moğol istilası gibi nice zulümler görmüştü. Ama onlar gidince hayat normale dönmüş, hasarlar sarılmıştı. 12 Eylül darbecileri ise kendileri gitse dahi kurdukları yapı daim kalsın istediler. Onların bıraktığı hasarın giderilmesi için toplumun ciddi bir rehabilitasyon sürecinden geçmesi gerekiyor. H.C. Armstrong, Atatürk'ü anlattığı Bozkurt adlı biyografisine, "O, ülkesine bir daha diktatör gelmesin diye diktatör oldu," sözüyle bitirmiştir. Evrende böyle düşünmüş olacak. "Öyle katı bir düzen bırakalım ki bir daha diktatöre ihtiyaç duyulmasın," demiş olmalı. Bülent Tanör, İki Anayasa adlı kitabında, "Artık milli güvenlik gerekçesiyle devletin el atmadığı kamusal, özel, siyasal, ekonomik, sosyo-kültürel ve bunun gibi hiçbir alanın kalmadığını, bunun yalnız olağanüstü yönetim usulleri altında değil, normal zamanlarda da geçerli bir kural haline geldiğini söylemektedir." Parantez 2 Anayasa 1986. İşte bırakılan o lanetli miras. Otoriter militarist bir ideoloji. Devlete kutsallık atfeden, bireyi yok sayan bir anayasa. Türklüğü yücelten, diğer ırkları aşağılayan nasyonalist bir toplum. Türkiye'de yaşayan diğer ırkların tehdit olarak algılanması, onların en küçük hak taleplerinin dahi terör olarak kategorize edilmesi. Siyasi alanı kontrol eden milli güvenlik devleti. Bireyi yok sayan, devleti kutsayan bir yargı sistemi. Bütün kamu alanlarında militarizmi yücelten bir düzen. YÖK, TRT gibi merkezi örgütlerde değişmez askeri temsilcilerin bulundurulması. Askeri eğitimin otoriter bir zihniyetle Türk olmayanların düşman oldukları felsefesi üzerine oturtulması, bu eğitimden geçenlerin memleketin gerçek sahibi olduğuna inandırılmaları. Türk-İslam sentezi gibi yapay bir ideolojiye göre düzenlenen eğitim sistemi. Dipnot, Süleyman Demirel'in Bakanlar Kurulu siyasi bir müessesedir ama MGK devlettir. Parantez Hürriyet 1996 sözü bunu net biçimde ifade etmiştir. Her türlü yaratıcılığı aşağılayan, ezberciliği ve nakili ilmi yücelten öğrenci yetiştirme düzeni sayesinde otoriteye biat eden edilgen bireylerin yetiştirilmesi, otoriter laik bir sistem kurulması, devletin toplumda var olan farklı inançlar, inançsızlıklar karşısında hakem değil, onlardan birine taraf olması, devletin resmi ideolojisine bağımlı bir medya düzeni yaratılması, ataerkil erkek egemen bir sosyal hayatın yüceltilmesi, homofobik bir toplum yaratılması, şiddetin her alanda yüceltilmesi, asker millet mitinin yerleştirilmesi, sanatı ve edebiyatı küçümseyen "ne yapayım ben öyle aydını, Vahdettin de aydındı" diyerek sanatçılara vatan haini muamelesi yapan bir zihniyet altyapısı oluşturulması, tüm özelliklerini saymanın mümkün olmadığı otoriter katı bir düzen bıraktı. Hala onun altında debeleniyoruz. Öyle bir lanetli miras bıraktı ki herkes reddediyor. Fakat o paçamızı bırakmıyor. 33 yıldır gece gündüz hayalet gibi bizi takip ediyor. Oysa o kimlere kötülük etmemişti ki? Milliyetçilere. En yakın müttefiki olması beklenen milliyetçilere en ağır işkenceleri yapmış, bir sağdan bir soldan diyerek henüz haklarında meclis onama kararı olmadığı halde idam cezalarını tıpkı bir cinayet işler gibi infaz etmişti. Hem de bunu yaptığı dönemde milliyetçi argümanlar kullanmış, onlar da "fikirlerimiz iktidarda ama biz cezaevlerindeyiz" diye isyan etmişlerdi. İslamcılara, cuntanın en önemli gerekçelerinden birisi 6 Eylül günü yapılan Milli Selamet Partisi'nin (parantez MSP) Konya mitingiydi. Bu şeriatçı bir kalkışma olarak darbenin gerekçeleri arasında sayılmış, İslamcılar da en büyük düşman olarak görülüp solcular ve milliyetçilerle birlikte cuntanın hapishanelerine atılmışlardı. Solculara yapılanlar ise esaslı bir külliyat oluşturmuştu. Anlattım. Tekrar bu konuya girmeyeyim artık. Junta'nın insan haklarına aykırı fiillerine tanık olan gerçek Atatürkçüler de ona karşı mesafeliydi. Hatta bu kuşağın son temsilcilerinden Nadir Nadi, "Ben Atatürkçü değilim" kitabını kaleme alma ihtiyacını duymuştu. Liberaller o zamanlar çok azdı ama zaten yaratılan iklim onlara ses çıkarma imkanı tanımazdı. Kürtlere, en sonunu Kürtlere sakladım. Ne demek Kürt? Öyle bir ırk yoktu. Onlar kar üzerinde yürüyen Türklerdi. Dolayısıyla ülkede yaşayan başka bir ırk olduğunu iddia etmek başlı başına terör suçu sayıldı. Diyarbakır cezaevinden başlayan yıkım onlarca yıl insanların üzerinde bir karabasan gibi çöktü. Buradan çıkan isyana Junta'nın gösterdiği tepki sadece Kürdistan bölgesini değil tüm ülkeyi ateşe verdi. Tabii olanın aksine yaşlı insanlar genç insanların mezarları başında yıllarca ağladı. Dipnot: Ben bir sözlü tarih denemesi yapıyorum. Ancak Kürdistan'da 3 yıl öğretmenlik yaptığım sırada size bakan, kol kanat gelen Kürt arkadaşlarım ve öğrencilerim için bunu yazmam gerekir. Bitlis Notion Ortaokulu Müdürü olarak çalıştığım 1970'li yıllarda okulumuza bir bakanlık müfettişi geldi. Notion'u bilenler bilir. Tarihi bir yer. Müfettişi okulun hizmetlisi Kemal'le parantez Turuşkan birlikte gezdiriyoruz. Kemal'in babası Ermeni tehcirinde kurtulmuş aslında. Ben ondan Kürtçe öğrendim. Çatpat konuşuyorum. Adam bizim aramızda mırıldandığımızı duyunca bize dönerek sertçe "Kürt diye bir şey yoktur. Çok kar yağan bu yörede yaşayan insanların kar üzerinde yürürken çıkardığı kart kurt seslerinden işte Kürt geliyor" denmiştir diye bize o zaman çok acayip gelen bir hikaye anlatmıştı. İlk ondan duydum. Hatta Kemal "Ne diyor bu adam yahu hocam?" demişti. Daha 12 Eylül'e 4 yıl vardı. Nereden bilelim bu saçmalığın devletin resmi ideolojisi olacağını? Ne yazık ki bugün 12 Eylül'ün yarattığı bu zihniyet en çok okumuş yazmış takımını ikna etmiş gözüküyor. Onların zihinsel kodlarında kalıcı oldu ancak eğitimden geçmeyen halk daha saf temiz kaldı. Nitekim 12 Eylül'ün zihniyetini sınırlı da olsa temizlemeyi amaçlayan referandumda kentli aydın sınıfına nazaran halk büyük destek verdi. Sakallı Celal bir kez daha haklı çıkmıştı. Bu kadar cehalet ancak tahsille mümkündü. Ya da Sevan Nişanya'nın aktardığı gibi, tarihte cehaletin önemini asla küçümseme. Yargı: Ataerkil kurucu zihniyeti koruma görevi asıl olarak yargıya verilmişti. Kafası bu zihniyete göre şekillenen yargı mensuplarından yeri geldiğinde söz etmiştim. Evrenin "Asmayalım da besleyelim mi?" mantığına uygun olarak idam edilmeleri gerekirken "Beraat yönündeki karara muhalifim" diye gerekçe yazan mahkeme başkanları. Devlet söz konusu olduğunda "insan hakları filan tanımam" diyen yargıçlar. "Türk hakimi Türk kanunları uygular" diyen başsavcılar. Genelkurmay briefinglerinde talimat alan yüksek yargıçlar. Bir karar vermeden önce Atatürk'ün sözlerine 30 Ağustos'a Çanakkale'ye bakarız. Ülkeyi zarara uğratıp uğratmadığımızı düşünürüz. On binlerce insanımız Çanakkale'de ne uğurda şehit oldu. Buna bakarız. Diyen yüksek mahkeme başkanları. Genelkurmay'ın hakimlere verdiği briefingin avukatlara tekrarını isteyen baro başkanları. Militarizme heves edip baro maaşı beste yarışmaları açıp avukatlara maaş hediye eden barolar. Dolayısıyla sivil alanın en büyük güvencesi olan yargısal alan baştan aşağıya devletçi, otoriter, militarist bir kafaya göre dizayn edilerek Junta'nın getirdiği sıkı yönetimin ilelebet devamını sağlamak amaçlandı. Söz aldım, şöyle dedim. Yeniden mahkemeye, duruşmaya, salona dönelim. Artık davada sona yaklaşıyoruz. Geçen celse savcı iddianame gibi sanıkların darbe suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmalarını talep etti. Sıra bizde, müdahil tarafta. Dipnot: Bundan 300 yıl önce İtalyan filozof Cassia da Beccari, parantez 1738-1794, suçlara ve cezalara dair kitabında cezanın amacına dair bölümünde şu sözleri vurguluyor. Yukarıdaki düşünceler açıkça gösteriyor ki cezaların amacı akıllı bir varlığa eziyet etmek veya zaten işlenmiş bir suçu geri almak değildir. Arzulardan etkilenmekten uzak olan ve bireylerin arzularının ılımlı bir hakemi olması gereken bir politik varlığın, öfkeli bir fanatizmin veya tiranların zayıflığının vasıtaları olan eziyete ve gereksiz zalimliğe izin verilmesi mümkün müdür? İşkence gören bir zavallının inlemeleri zamanı geri getirebilir mi veya işlenen suçu geri alabilir mi? Bu nedenle cezanın amacı suçlunun topluma daha fazla zarar vermesini engellemekten ve diğer insanları benzer suçlar işlemekten caydırmaktan başka bir şey değildir. Bu nedenle öyle cezalar ve öyle ceza uygulamaları seçilmelidir ki diğerlerinin zihninde en güçlü ve en kalıcı izlenimleri yaratabilsin ama suçlunun vücuduna mümkün olan en az miktarda eziyet etsin. Şimdi biz son sözlerimizi söylüyoruz. Sayın Başkan, biz 12 Eylül karanlığının içinden geçtik. Darbe birdenbire değil, adım adım örülerek karabasan gibi ülkenin üstüne çöktü. Darbeciler devletin içindeki karanlık odakları, Seferberlik Tetkik Kurulu, Gladio, Özel Harp Dairesi ve bunların sivil uzantılarını kullanmak suretiyle toplumun ırk, dil, din, inanç ve mezhep özelliklerini, farklılıklarını tahrik ederek, onların birbirleriyle çatışmasını teşvik ederek kıyım ve acımasız katliamlar yaparak darbeyi hazırladılar. Ülkede demokrasinin askıya alınması için siyasal ve psikolojik ortam olgunlaştırıldığı, toplumda ordunun tek kurtarıcı olduğu fikri yerleştirildi. Ve ne yazık ki taraflar da bilerek ya da bilmeyerek darbecilerin işlerini kolaylaştırdı. Savcı Doğan Öz darbenin önündeki soruşturmalarda darbenin izine rastladı. Darbenin geldiğini gördü ve yetkilileri uyaran raporlar verdiği için karanlık odakların hedefi oldu. Gazeteci Abdi İpekçi taraflara makullük ve sağduyu çağrıları yaptığı halde öldürüldü. Katilleri korundu, cezaevinden kaçırıldı. Bilim adamı Cavit Orhan Tütengil'in katilleri aranmadı bile. Cezasızlık bu dönemde kural haline geldi. Mustafa Asım Hayrullahoğlu sadece düşüncelerinden dolayı 141. madde nedeniyle gözaltına alındı, işkencede öldürüldü. Darbeciler yaptıklarının gayrimeşru olduğunu bildikleri için anayasaya geçici adı altında kalıcı bir madde ekleyerek dokunulmazlık zırhı edindiler. Ancak 2010 referandumunda halk onların yargılanmasına karar verdi. Halk evet diyerek devlete ve özellikle yargıya tarihsel bir sorumluluk yükledi. Yargılamada artık sona geldik. Talebim ve beklentim şudur. Öyle bir karar veriniz ki darbecileri mahkum ediniz. Öyle bir karar veriniz ki bundan böyle darbeyi kimse asla aklına getirmesin. Toplumun farklılıklarını bir zenginlik olarak değil, çatışma yaratacak potansiyel fay hatları olarak görüp bunlar üzerinden tahrik ve çatışma ortamı yaratarak karanlık emellerine ulaşmak isteyenlerin cesareti kırılsın. Bilsinler ki bunun hesabını er geç yargı sorar. Öyle bir karar veriniz ki darbecilerin hedefi olup bu kanlı süreçte hayatlarını kaybeden insanlarımızın ruhları muazzez olsun. Bugüne kadar elleri böğründe elem içinde bekleyen yakınlarının acılarını bir nebze de olsa teselli olsun. Öyle bir karar veriniz ki ülkemizde barış ve demokrasi için çaba gösterenlerin cesareti artsın. Müvekkillerim adına bunu sizden talep ediyorum. Sizden ayrıca darbenin sıkı yönetim mahkemelerinde ve Mamak cezaevinde görev yapmış ve o günleri yaşamış bir avukat olarak bunu şahsen de talep ediyorum. Karar. Biz karar beklerken 17 Aralık'tan sonra devletin içindeki iktidar odaklarının kirlenme, yolsuzluk çatışmasından darbecilerin, derin devletin adamlarının ve katillerin salıverildiği bir sürece girdik. Oysa 2013 yılının başlarında umutluyduk. Darbeciler yargılanıyor, Kürt sorununda çözüm daha önce hiç olmadığı kadar yakın görünüyor. Senelerdir bize işaret feneri olmuş Murat Belge, akil adam olarak yardıma çağrılıyor. Meclis 12 Eylül'ün bize yadigar bıraktığı anayasayı değiştirmek üzere çalışmalar yürütüyordu. Ancak 2013'ün ikinci yarısına damgasını vuran Gezi olaylarına ve 17 Aralık'la başlayan yolsuzluk soruşturmasına hükümetin verdiği tepki, gençlerin ölümlerinin ardından takınılan kayıtsız ve suçlayıcı tavır ve eski Türkiye'nin tetikçilerinin serbest bırakılması bizi büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Acaba biz rüya mı gördük diye düşünmeye başladık. Dipnot. Hükümet ile Fethullah Gülen cemaati arasında aylardır süren gerginlik 17 Aralık 2013 sabahı birçok iş adamı, bürokrat ve hükümetin 4 bakanı hakkında yürütülen rüşvet ve yolsuzluk operasyonu gözaltlarıyla ilgili ülke gündemine bomba gibi düştü. Devamında 25 Aralık'ta bizzat başbakan ve oğluna yönelik aynı iddialarla soruşturmalar olduğu açıklandı. Hükümet bunu Gülen hareketinin kendisine karşı kurduğu bir komplo ve darbe girişimi olarak niteledi ve çok sert tepki verdi. Yine de Türkiye'nin müesses nizamının hep inkar ettiği ve bırakın başsağlığı dilemeyi, yine olsa yine yapardık anlamına gelecek söylemlerinin tam aksine Ermeni soykırımının mağdurlarının torunlarına başsağlığı dileyen siyasi irade bizi şaşırtmaya devam ediyor. Ne diyelim, umarız ki Türkiye demokrat ve çoğulcu bir ülke olmaya doğru yol alır. 12 Eylül'de hayatını kaybedenler, işkence görenler ve hayatlarının geri kalanında hep acıyacak bir yarayla yaşamak zorunda bırakılanlar için bir anıt dikilir. Gelecek nesiller askeri darbenin ne demek olduğunu hiç unutmazlar. Nihayet mahkemeler arasında gidip gelen davada 800 gün süren yargılamalar sonunda karar açıklandı. Tahsin Şahinkaya ve Kenan Evren askeri darbe yoluyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kapatmak ve hükümeti devirmek suçundan 18 Haziran 2014 tarihinde müebbet hapse mahkum edildi. Tabii ki 12 Eylül'e giden süreçte işlenen siyasi cinayetlerin, darbeye giden yolun açılması için öldürülen gencecik insanların, gerçek faillerin üzerine gidilememesi büyük bir eksikliktir. Ancak bu acı gerçek, diğer gerçeği, yani darbecilerin suçlu olduklarının tescil edilmesinin ve onların geç de olsa mahkum edilmelerinin önemini azaltmaz. Darbe ve darbecilik zihniyeti halkın vicdanında zaten mahkum olmuştur. Böylece hukuk önünde de bu mahkumiyet tescillendi. Son yerine. İyiliğin yanında olduğunuz için kötülüğe hedef olan insanlarımız Doğan Öz, Abdi İpekçi, Cavit Orhan Tütengil ve Mustafa Asım Hayrullahoğlu. Size karşı görevimi yerine getiremedim. Dosyalarınız oradan oraya savruldu. Devlet, karanlık dehlizlerinde gizlediği katilleri bir kez daha sakladı. Faili sözde meçhul derin devletin malum katillerinden yine hesap sorulamadı. Önünüzde saygıyla eğiliyor, özür diliyorum. Ankara, Haziran 2014. Kitap sonu. Sayfa 254.